Ayrım 11. Vaginismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 120. Örnek vaka. Leyla ve Mahmut. Leyla 24 yaşında bir üniversite öğrencisidir ve cinsel ilişkiye girememekten dolayı jinekoloğa başvurmuştur. Jinekolog sorunun nedeni olabilecek hiçbir fiziksel sorunun olmadığını belirtmiştir. Ancak vajinal kasları öyle sıkı kapanmaktadır ki bir parmak ya da spekulumun vajinaya yerleştirmesine izin vermemektedir. Leyla erkeklerle ilişkiyi cinsel sorunundan dolayı reddettiğini düşünmektedir. Bir erkekle, Mahmut, 5 yıl düzenli bir ilişkisi olmuş ve bu zaman boyunca başarısız cinsel ilişki deneyimleri olmuştur. Her ikisi de oral seksten hoşlanmakta ve Leyla orgazm olmaktadır. Ancak ne zaman Mahmut vajinasına giriş yapmak için yönelse korkmakta, gergin ve sinirli olmaktadır. Cinsel ilişkiye girme gayretleri başarısızlıkla sonuçlanan Leyla zamanla kendini daha da engellenmiş hissetmiştir. Cinsel terapi seanslarında Leyla evde seksin tabu bir konu olduğunu belirtmiştir. Mastürbasyon yapmaya 9 yaşında başlamış ancak bu ona kendini suçlu ve utanç dolu hissettirmiştir. Leyla gerçek cinsel ilişkinin dayanılmaz derecede acı verici olduğunu düşünüyordu. Rahatlamasını, gözlerini kapatmasını ve tanımadığım cinsel sahneleri gözünde canlandırmasını istediğimde sahnelerden "Şimdi Mahmut'un penisi vajinana giriyor" diyene kadar hoşlanmıştı. Gözlerini açtı ve bağırdı. "Hayır, bunu hayal edemem." Empati ve hastanın öznel deneyimleri. Empati, Nietzsche'nin sahibi olduğu tarafından at arabasının saplandığı çamurdan çıkartması için kırbaçlanan atı gördüğünde kendini tutamayıp sahibinin ellerine dolanması ve "vurma" kelimesini ağlamakla söylemesidir. Eş duyumudur. Yani bir başkasının duyguları içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılabilir. Günümüzde empati denildiğinde akla Carl Rogers ve onun konuya ilişkin çalışmaları gelir. Psikoterapi alanında empatik iletişim kurma becerisiyle ünlenmiş Rogers'ın adıyla empati kavramı adeta özdeş hale gelmiştir. Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin yolları şunlardır. Açık uçlu sorular sormak, yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak, kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, olayları akışına bırakmak ve kendimiz ve karşımızdakilerin davranışları için belli sınırlar oluşturmaktır. İnsanlar acını paylaşıyorum dediğinde bunu genellikle lafın gelişi söylerler. Ancak uyguladığımız yöntemde cinsel terapistler acıyı gerçekten paylaşmalı, hissetmeli, kendisini çiftin yerine koyarak olaylara onların bakış açısıyla bakmalı, çiftin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamalıdır. Çünkü empati, olumlu amaçlar için kullanıldığında işbirliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu artıran bir yetenektir. Bir zamanlar göğsü kınalı bir kuş varmış. Gök gürlediği zamanlar tir tir titreyerek yere yatar, gök yıkılmasın diye de ayaklarını havaya kaldırırmış. Bir yandan da korkumdan 40 kantar yağım eridi dermiş. Bir gün tavşan demiş ki, sen kendin 5 dirhem etmezsin, nereden oluyor da 40 kantar yağın eriyor? Bunun üzerine kuş şu cevabı vermiş. Herkesin kendine göre dirhemi, kantarı var, sen ne anlarsın? Bu öyküde verilmek istenen mesaj ile konumuz empati arasında bağ kurmak hiç de zor değildir. Ayrıca cinsel terapist, vaginismus hakkında bulabildiği her şeyi, çeşitli tedavi seçeneklerini, seyri ve prognozunu, bir hastalığın seyrini önceden tahmin etme, okumalıdır. Hastayı kendisine gönderen hekimlerin kaygılarını ve görüşlerini dikkatle dinlemelidir. Esnek davranma. Cinsel terapist yaklaşımda esnek olmalıdır. Her hasta farklıdır ve diğer bölümlerde görüldüğü gibi her biri fiziksel sağlığa ulaşmak için kendi yolunu çizecektir. Ancak daha önemlisi her hastanın zaman içinde sağlık durumunda görülen büyük değişkenliktir. Hasta pek çok tıbbi alevlenme ve gerileme evrelerinden geçebilir. İdeolojik veya eğitsel açıdan tek bir tedavi yöntemine bağlı bir cinsel terapist bu tür olgulara dokunmamalıdır. Cinsel terapist bir kriz durumunda vites değiştirmeye hazır olmalıdır. Evdeki tüm terapötik teknikleri kullanmalı, teknik kuramdan ayrılmalıdır. Böylece klinik işaretlerden çok prensiplerden kaynaklanan kısıtlamaların cinsel terapistin anlayışını köreltmesinin önüne geçilmiş olur. Ayrıca vaginismusu olan bir kişiyi arka planda acı çeken eşi veya akrabalarını göz önüne almadan tedavi etmek mümkün değildir. Çünkü bir eş sadece eşinin hastalığından etkilenmekle kalmayıp eşinin tedavisinden de etkilenir. Tarihsel bakış açısı. İyi bir kişisel öykü alınmalıdır. Hastanın kendi sözcükleriyle hastalığını anlatması iyi bir başlangıç noktasıdır. Çünkü bu onun aklını meşgul eden şeydir. Hızlı bir uyumun oluşmasını sağlar. Aynı zamanda cinsel terapistin hastanın vaginismus'a karşı çeşitli tutumlarını anlamasını da kolaylaştırır. Kişinin çocukluk öyküsü, özellikle de çocukluk hastalıkları ve fiziksel travmalar da öğrenilmelidir. Hastaya yakın olan kişilerin sağlığı da araştırılmalıdır. Hasta, vaginismus'u başlamadan önce de kendini hasarlı, çarpık veya hatalı görüyor muydu? Hastalık bir cezalandırma olarak görülüyor mu? Tanımda depresif bir görünüm var mı? Hasta açıkça, neden ben veya bunu hak etmek için ne yaptım diyor mu? Daha sonra bir narsistik hak etme ve hastanın lekesiz, mükemmel bir yaşam beklentisi hakkında sorular sorulabilir. Bundan sonra hastalığın ebeveynle yapılan yazılmamış ve konuşulmayan bir anlaşmaya ihanet anlamı taşıdığı ortaya çıkar ve tecrübeli cinsel terapistler onları uzun ve zor bir sürecin beklediğini anlarlar. Hasta çocukluğu sırasında hastalıklı ve hasta rolüyle dikkatleri toplamaya eğilimli miydi? Hastanın bu uyum şeklini unutması ve daha olumlu ve atılgan bir bakış açısı öğrenmesi için bilişsel davranışçı bir yaklaşım uygulanabilir. Sağlamlık ve başa çıkabilme için ödüller konabilir. Ayrıca cinsel terapist, vaginismusun ortaya çıkmasından veya alevlenmesinden hemen önceki öyküyle de çok dikkatli bir şekilde ilgilenmelidir. İyimserlik. Vaginismus hastalarıyla çalışan cinsel terapistlerin iyimser bir tavır takınması son derece önemlidir. Bu tavrın içinde bedenin tıbbi bir saldırı veya nevroz ile engellenmediğinde doğal kendini iyileştirme gücüne sahip olduğunu ve cinsel terapistin rolünün sonuç olarak kendini iyileştirmeyi kolaylaştırmak olduğuna inanmak da bulunur. İnsanın aklına kutsal kitaplardan bir söz geliyor. Size bugün kutsanma ve lanetlenmeyi, yaşam ve ölümü verdim. Yaşamı seçin. Eğer cinsel terapist temelde iyimser değil ve kendini işine adamamışsa başarılı olamaz. Hasta cinsel terapistin kolayca cesaretinin kırılmadığını, aşırı derecede ısrarcı olduğunu ve ne olursa olsun hastanın yanında kalacağını algılamalıdır. Çünkü hasta olmak güzel bir şey değildir. Hasta kırılgandır, her koşulda dik duracak ve sığınacak bir liman arayışındadır. Vaginismusu olan hastaları tedavi eden cinsel terapistlerin anlayışlı olmaları ve terapötik çalışmalarının yanı sıra iyimserliklerinin sonuç ne olursa olsun hastanın cesareti konusunda belli etmeleri gerekir. Cesaret cinsel terapinin alanına girer. Herhangi bir insanın yaşamının toplamı parçalarının toplamından daha büyüktür. En basit Bach fügünü bile incelerken düzenlemeyi anlayıp temaların akışını, bestecinin kullandığı dönüşler ve değişimleri izlerken güzel saatler geçirebiliriz. Ancak bu asla eserin çalınmasıyla yaşanan güzelliğe erişemez. Yanan bir binadan yabancıyı kurtarırken gösterilen kahramanlık korkuya karşı tepki oluşturma veya geçmiş günahlardan duyulan suçluluğun bedelini ödeme olarak görülebilir. Eşin, ebeveynin ve hatta ülkenin savunulmasına gösterilen kahramanlık ise erotik ögenin bilinç dışı kaldığı bir dürtü ürünü olarak açıklanabilir. Cesaret, kişinin güçlükler, tehlike ve acıya karşı koyabilmesini sağlayan ruh özelliğidir. Tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında olmayan cahil bir adam, kahraman değil ancak aptal olabilir. Kahramanlık, tüm kuralların farkında olmayı gerektirir ve buna karşın hareket edilir. Yani cesur bir insan, tehlikenin tamamen farkındadır, yaptıklarının bir anlamı vardır. Vaginismus karşısında cesaretin gerekleri, dayanıklılık, harekete geçmeye hazır olma ve iyimser seçimler yapabilme yeteneği gibi görünmektedir. Cesaretin temel taşı dayanıklılıktır. İkinci öge, meydan okuma, risk alma ve hareketi içermektedir. Cesareti oluşturan ögelerin sonuncusu seçim yapabilmektir. Kişi her zaman aynı kalmaz. Koşullar değişebilir. Kişinin kararlılığı da günden güne değişiklik gösterebilir. Sonuç hakkında iyimserlik her durumda hem kişinin ruh durumunu hem de davranış biçimini etkiler. Değişim potansiyeli sınırlı olabilir. Ancak küçük farklılıklar büyük bir değişim olasılığını ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda cinsel terapi kişinin çiftin seçeneklerini artırmalarını ve kendilerine hakim olma fırsatlarını artırmayı sağlamalıdır. Ayrıca cesaret kişinin gençliğine dönmesidir. Gençlik, macera arama, risk alma, dünyayı keşfetme, egzersiz yapma ve fiziksel engellerle karşılaşma çağıdır. Kişi, gençliğinin canlılığında olduğunda kendini ölümsüz hisseder. Hastalık ve ölümün başkalarına özgü olduğunu düşünür. İyilik hali, kişinin bebeklik ve erken çocukluğa dönmesidir. Vaginismusu olan kişi, potansiyel olarak sürekli bir yoksunluk ve narsistik yaralanma durumundadır. Ancak cesaret tek başına yeterli değildir. Vajinismus hastalarının narsistik yaralarını iyileştirmelerini edilecek yardımın dayanıklılık, hareket ve iyimserlik içermesi ve zarar görmüş olan benliğe ilgi gösterilmesi gerekir. Hastalık ve fiziksel zorluklara karşın zarar görmüş olan benlik onarılmalıdır ve bunu tek başına yapamayanlara yardım etmek cinsel terapistin görevidir. Yaşamı tam olan kişinin gelecekten korkması gerekmez. Terapi süreci, hastaların kendi kendilerini tedavi etme ve kendi kendilerine yardım etme yetisini kapsamaktadır. Henüz küçük müdahalelerde bile hastalar beklenti korkularından kurtulmakta ve olumsuz tecrübelerle geri çekilme arasındaki kısır döngüyü ortadan kaldırmaktadır. Uyguladığımız yöntem çözüm odaklı bir yöntem olup değişim sürecini hastanın kendi kendini idare etmesini önermekte, tecrübelere ve yaşanımlara dayanmakta ve hastaların kişisel gerçekliklerini ve hayat şartlarını kapsamaktadır. Yeni tecrübelerin hastaların günlük hayatına ve yaşam şekline aktarılması, uygulamalı çalışmalar, ev ödevleri ve başka gerçek yüzleşmeler yardımıyla desteklenmelidir. Aşağıdaki ifadeler, uyguladığımız yöntemle ilgili bakış açısını isabetli bir biçimde tarif etmektedir. Esas olan, cinsel terapistin hastasını iyi edeceğine inanmasıdır. Bu konuda zerre kadar şüphe duymamasıdır. Ancak hasta bu şekilde iyi olacağına inanabilir. Hasta doğru bir iletişim ile var edilmelidir. Cinsel terapinin amacı, belirsizliğin ortadan kaldırılması, vajinismusun anlamlandırılması ve hastaya vajinal kaslarını kontrol edebileceğini göstermektir. Görünene değil, arkadaki yapıya ulaşmak cinsel terapistin hedefi olmalıdır. Cinsel terapistin hastaya ve hastalığına saygı duyması şarttır. Çünkü her insan kutsal bir varlıktır. Ayrıntılı bir problem analizi şarttır. Cinsellik esasında çok doğal bir olgudur. İnsanlar bedenleri ve psikolojileriyle genelde tatmin edici bir cinsellik yaşayabilmektedirler. Doğal düzenleme esas itibariyle kişisel öğrenme süreçleriyle biçimlendirilmeli ve şekillendirilmelidir. Toplum cinselliği öğrenme olanaklarını engelleyen sayısız taş koymuştur. Öğrenme olanaklarının olmadığı ve korkuların oluştuğu bir yerde tutkulu, arzulu ve tatmin edici bir cinsellik oluşması zorlaşır. Cinsel terapide tam bir cinsel ve psikolojik bilgilendirme esastır. Ev ödevleri mutlaka yapılmaya çalışılmalıdır. Role playing denilen rol oyunları hastaya ve çifte gösterilmeli ve uygulamada yardımcı olunmalıdır. Terapinin hedefi ve süresi önceden netleştirilmelidir. Hipnoz ve hipnoterapi ile ego desteklenmesi, fantezi modellemesi, gelecekle ilgili projeksiyonlar yapılması, paradoks etki ile kontrol duygusunun hastaya daha güçlü olarak geri verilmesi gibi çalışmalar cinsel terapide yer almalıdır. Hasta eşiyle birlikte cinsel terapiye alınmalıdır. Çift tedavi edilmelidir. Çift, cinsel terapinin konusu ve odak noktası olmalıdır. Cinsel terapist mutlaka süpervizyon çalışmalarıyla bilgisini ve tecrübesini artırmış olmalıdır. Bilme, görme ve uygulama felsefesinde bilişsel davranışsal terapi teknikleriyle dinamik ve varoluşsal terapi teknikleri harmanlanmalı, evlilik terapisi teknikleriyle de desteklenmelidir. Çiftler uygunsa ve katılmak isterlerse mutlaka grup terapisine alınmalıdırlar. Yeniliklere açıktır. Aile hikayesi alınmalıdır. Hastadan günlük tutması ve rüyaların yazması istenmeli ve bu materyaller cinsel terapi seanslarında ele alınmalıdır. Sevgi, saygı, güven ve samimiyet önemlidir. Uyguladığımız yöntemde çiftlerden bazı koşullara uymaları istenmektedir. Çünkü bu koşullara uyulmadığı takdirde tedaviden sonuç almak mümkün olmaz. Çiftlerin tedavi kapsamında uymaları gereken kurallar şunlardır. Cinsellik, sevgi, şefkat, beğenilme, arzulanma ve cinsel haz alıp verme gibi bileşenlerden oluştuğundan çift birbirine ilgi ve sevgisini ifade etmelidir. Çift birbirini yargılamamalı, sadece kendi duygularını ben diliyle ifade etmelidir. Çift birbirini teşvik etmeli, olumlu gelişmeleri belirtmelidir. Çift TV seyretmeyi en aza indirmeli ve birlikte yapacakları aktivitelere daha çok zaman ayırmalıdır. Çift tedavilerini ve ev ödevlerini her şeyden daha öncelikli olarak ele almalıdır. Erkekler eşleri iş yaparken yanlarında olmalı ve eşlerine yardım etmelidir. Cinsel terapi boyunca çift birbirinden ayrı kalmamalıdır. Çift aralarında çıkacak olan tartışmaları küsmek, iletişimi kesmek, ev ödevlerini ertelemek için kullanmamalıdır. Çift tedavi boyunca yatılı misafir kabul etmemelidir. Çiftler ev ödevlerini yapsalar da yapmasalar da düzenli olarak cinsel terapiye gitmelidirler. Çift birbiriyle daha çok ilgilenmeli, boş vakitlerini birlikte geçirmeleri, flört dönemindeymiş gibi davranmalıdır. Yani birbirlerinin hoşuna gidecek, sevindirecek şeyleri daha sık yapmalıdır. Ev içinde geçirilen zaman ortaklaşa değerlendirilmelidir. Uyguladığımız yöntem bir cinsel terapi yöntemidir. Ama aynı zamanda cinsel işlev bozukluklarının üstesinden gelmede bir terapi duruşunu anlatmaktadır. Bu kitapta yer yer bu modelde izlenen süreçler tarif edilmekte, anlatılmakta ve modelin ana başlıkları sunulmaktadır. 1. Bilgi toplama, problem analizi, değişim hedeflerinin netleştirilmesi, terapi planlaması. 2. Bilgilendirme, yazma ve çiftin arasındaki iletişimin düzeyinin arttırılması. 3. Parmak egzersizleri. 4. Hipnoz altında fantezi modellemesi. 5. Sınırlı penis girişi egzersizleri ve cinsel birleşme. 6. Zevk çalışmaları. Tatmin edici bir cinselliğin ön koşulu, öncelikle bireyin cinsellikle ve kendi bedeniyle ilgili temelde olumlu olan bir görüş sahibi olmasıdır. Sağlıklı bir boyutu aşmayan egoizm ve bireyin kendi ihtiyaçlarına yoğunlaşması da aynen bu ihtiyaçları eşiyle olan iletişime açıkça dahil etme yetisi gibi gereklidir. Herkes kendi ihtiyaçlarının tatmin edilmesinden ve bundan doğan aktiflik ve pasiflik şeklindeki değişim oyunu yetisinden, cinsellik hakkındaki açık ve özgür konuşabilme yetisinden ve karşılıklı olarak incitici olmayan yapıcı talimatların verilmesinden tek başına sorumludur. Kısacası tatmin edici bir cinselliğin gerçekleşmesi için çeşitli arzularla ilgili yapılan açık ve net bilgi alışverişinin yanı sıra bireyin kendi duygularının ve kendi bedeninin sesini duyması ve de almak ve vermek şeklindeki dönüşümlü oyunun yerine getirilmesi, yani yin ve yang gerekmektedir. Doğru veya yanlış cinsel tutumla ilgili cinsel hurafeler ve pek çok başka engel daha endişe, korku ve kaygılara yol açmakta ve cinselliğin öğrenme süreçlerini bloke etmektedir. Kurallar ve değerler öğrenmeye aç olan insanlara çarpmaktadır adeta. Cinsel açıdan ürkek, kendini baskılayan, içine kapanık ve güvensiz olanlar bu normlar ve hurafelerden etkilenmektedir ve bunlar bu insanların kişisel hedefleri ve değer yargıları haline gelmektedir. Ancak pek çok insan cinselliği arzulu yaşamaktadır. Cinsellikleri ve kendi bedenleriyle ilgili pozitif bir duruşları söz konusudur. Sağlıksız olmayan bir egoizm duygusuna sahiptirler. Kendi ihtiyaçlarına yoğunlaşabilmektedirler ve bu ihtiyaçları partnerleriyle olan ilişkiye açık bir biçimde dahil etme yeteneğini de taşımaktadırlar. Bilginin toplanması. Vaginismus'ta bilginin toplanmasındaki temel yöntemler karşılıklı görüşme, hastanın kendisini takip etmesi, günlük tutarak kendisini ifade etmesi, soru kağıtlarının kullanılması ve de gerektiğinde genital ve psikopatolojik muayenelerdir. Teşhis evresinde belirlenen hedefler, tedavinin gerekliliğinin doğru bir biçimde konulması, cinsel ve psikolojik sorunun kesin olarak tarif edilmesi ve cinsel sorunu kalıcı kılan ve ona neden olan koşulların ele alınmasıdır. Cinsel terapinin başında hastanın veya çiftin bir sonraki seansa gelmesi için bu hedeflerin belirlenmesi işlemine büyük önem verilmelidir. Buna doğrudan bilgi toplama ile bağlantılı hedefler de girmelidir. Özellikle vaginismus oldukça tabu olan bir konudur ve hastalar kabul görüp görmediklerini ve terapi ilişkisi içerisinde bir yere sahip olup olmadıklarını çok iyi hissedebilmelidirler. Jinekolojik ve psikopatolojik muayene. Hastada organik nedenlerle ilgili belirtiler söz konusu olduğunda ve terapi motivasyonunun hastalar için arttırılması gereken durumlarda cinsel terapinin başında jinekolojik muayene faydalı ve gerekli olabilir. Psikoz, bağımlılıklar, depresyonlar vesaire ile ilgili belirtiler gerekirse karşılıklı görüşme dahilinde soru kağıtlarından istifade ederek veya spesifik bir teşhisle önceden netleştirilmelidir. Bu konuya ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilecektir. Karşılıklı görüşme. Karşılıklı açıklayıcı görüşmelerde cinsel terapistler hastalarını cinsel sorunlarını ayrıntılı tarif etmeleri yönünde desteklemelidirler. İlk etapta hastanın problemle ilgili bakış açısı ön plandadır. Bu nedenle görüşme içerisinde cinsel terapist ilk adımda hastasına kendisine ıstırap veren sıkıntılarını veya görüşmeyle ilgili umduklarını ifade etme fırsatını tanımalıdır. Daha sonra ise cinsel terapist görüşmeyi giderek terapi konseptine uygun olarak şekillendirmelidir. Güncel sorun nedir? Örneğin penis içeri girdiğinde vajina kasılmaktadır veya ağrımaktadır. Eşle cinsel birliktelik kurmak istenmiyor olabilir vesaire. Hangi davranış biçimleri, düşünceler ve bedensel reaksiyonlar vaginismusla ilintilidir? hangi içsel uyarımlar ve düşünceler yüzünden hangi reaksiyonlara bağlı olarak karşı taraftan gelen cinsel birleşme talebi, yatakta sözsüz reaksiyonlar, özel uyarımlar ve hangi harici koşullar nedeniyle televizyon açık, giyinik vaziyette yatmak, vajinismus yaşanmaktadır. Hastanın veya eşinin güncel yaşanımı ve tutumu ne şekildedir? Bedensel temas, sevgi paylaşımı ve cinsel yaşanımla ilgili olarak hangi konulardan hoşlanılmaktadır? Cinsel terapistin vajinismusun güncel koruyucu şartlarıyla ilgili olarak ilk hipotezlerini erkenden oluşturmasında vajinismusun baştan beri mi var olduğu yoksa ilişkin süreci içerisinde mi ortaya çıktığı, duruma veya eşine mi bağlı olduğu, ne zamandan beri görüldüğü, kronik bir hale gelip gelmediği vesaire gibi konular önemlidir. Çiftle birlikte yapılan görüşmenin yanı sıra eşin karşısında konuşma ile ilgili yoğun çekinceler ve korkular mevcut olduğunda birlikte yapılan görüşme çok hızlı bir şekilde yıkıcı tartışmalara dönüştüğünde veya çok sıkıntı verici konular ya da olası bir ayrılıkla ilgili belirtiler söz konusu olduğunda tekli görüşmeler yapmakta faydalı olabilmektedir. Cinsel terapi bakımından karşılıklı görüşme için yerine getirilmesi gereken temel şartlar şunlardır. Cinsellik konusuyla yakından ilgili olmak ve hastaların sıra dışı ifadelerini ve alışık olunmayan cinsel uygulamalara objektif bir biçimde reaksiyon gösterebilme yetisi. Uygun bir durum karşısında nesnel bilgileri açıkça aktarmak. Hastaların cinsel değerlerini, düşüncelerini ve uygulamalarını sıkılmadan ifade edebilmeleri için ön yargılardan arınmış bir ortam sağlamak. Görüşme için yeterince vakit ayırmak. Cinsellik hakkında korkusuzca, açık ve ön yargısız konuşabilmek. Cinsel öykünün alınması. Anamnez alma. Mevcut cinsellik ve cinsel hikayeyle ilgili detaylı bir cinsel anamnez hazırlamak genelde gereklidir. Sadece vajinismusun ortaya çıkışını, onu kalıcı kılan şartları ve oluşum hikayesini anlamayı sağlayacak bilgiler başlangıçta gerekmektedir. Bunun dışında da hastanın vermeye hazır olduğu kadar bilgi ilk başta yeterlidir. Karşılıklı görüşme terapi sürecinin yalnızca bir bölümünde yapılmamalı, terapinin uygulamasında her ne zaman gerekliyse gerçekleştirilmelidir. Cinsellik hakkında konuşmak. Cinsel terapistin cinsel dille bağlantılı olarak oluşturduğu model fonksiyonu özellikle önemlidir. Terapist, cinsellik hakkındaki görüşmeyi itinalı bir şekilde pek çok insanın yakından tanıdığı günlük dille yapabilmelidir. Ve bu sayede bir model oluşturarak hastaları cinselliklerini aynı şekilde adlandırmaları için cesaretlendirebilmelidir. Cinselliğin bir dili vardır ama aynı zamanda dilsizleştirilmiştir de. Yeni başlayan cinsel terapistler de cinsellik hakkında konuşmakta zorlanmaktadırlar. Bu dilsizlik bireyin kendi cinselliği de söz konusu olduğu oranda büyümektedir. Duruma uygun bir hassasiyet göstermek ve cinselliğin dil düzeyleri arasında hassas bir derece farkı gereklidir. Tıbbi uzmanlık dili, günlük dil, renkli bir dil ve argo dil. Soru katalogları. Soru katalogları karşılıklı görüşme için bir kılavuz. Özellikle fazla tecrübe sahibi olmayan cinsel terapistlere görüşmeyi hazırlamak ve her bir aşamasını oluşturmak için yardımcı olabilmektedir. Ancak hipotezlere dayalı soru sormada fazla yardımcı olmamaktadırlar. Hastalara genellikle cinsel yaşamla ilgili bir soru kağıdı verilmektedir. Cinsel yaşama dair bu soru kağıtlarında cinsellik ve ilişki konularını da kapsayan birçok madde vardır. Bu yolla kazanılan bilgiler sayesinde cinsel terapistler ön görüşmenin ardından vajinismus ve eşler arası anlaşmazlıklarla ilgili karşılıklı görüşmeyi ayrıntılı olarak hazırlayabilmektedirler. Bunun dışında hastaların kendilerine ait bir beyan niteliğinde olan soru kağıtları karşılıklı görüşmeler için iyi birer tamamlayıcı unsur teşkil etmektedirler. Nitekim cinsel durumlar hakkında cinsel tutum, cinselliğin niteliği ve niceliği hakkında, eşler arası cinsellik ve iletişim hakkında bu sayede çok fazla bilgiye ulaşılabilmektedir. Soru kağıtları tedavinin süreçle ve başarıyla ilgili kontrolüne de işe yaramaktadır. Cinsel içerikli soru kağıtları mutlaka hastanın cinsel terapistine güven duyabileceği bir görüşmeden sonra verilmelidir. Günlük yazıları. Hastaların cinsel terapinin süreci içerisinde içine özel bilgiler, kişisel izlenimler, ev ödevlerinde yaşanan olayları yazabilecekleri kendilerine özel bir günlük tutmaları tavsiye edilmektedir. 11. ayrımın sonu sayfa 128.